Başkalarına hizmet etmemiz için bağış verildiyse hizmet etmeliyiz. Öğretmek içinse öğretmeliyiz. Öğüt vermek içinse öğüt vermeliyiz. Romalılar 12 ayet 7. Evet, yorumunu yapmakta olduğum Romalılar mektubuna devam ediyorum. Daha önce Kutsal Ruh'un sağladığı iki armağana baktık. Birincisi peygamberlik, ikincisi ise burada hizmet etmek diyor. Hizmet etme armağanından sonra öğretme armağanı geliyor. Üç kere konusu edilen bu öğretme armağanının inanlılar topluluğunda her zaman çok çok önemli bir yeri vardır. Burada Kutsal Ruh'un bağışları sıralanırken başkalarına hizmet, öğretmek ve öğüt vermekten söz eder. Buna parakaleo ya da paraklisis. Şimdi öğüt vermek olarak çevrilen paraklisis sözü paraklitostur ve bu Kutsal Ruh'la aynıdır. Yuhanna'da avutucu olarak çevrilen paraklitos burada öğüt vermek biçiminde çevriliyor. Öz anlamı aynıdır. Avutmak ve öğüt vermek. Ama başkalarına hizmette teselli birlikte gitmeyen öğreti kupkuru bir kurs, akla sokulmaya çalışan bir dinden öteye gitmez. Yani hizmet tesellisiyle öğreti birlikte gitmesi lazım. Öğrettiğin zaman hizmet, hizmet ettiğin zaman öğreti el ele gider. Öğüt ya da avuntudan sonra bağış konusu ele alınıyor. Bağışta bulunan bunu eli açıklıkla yapsın diyor. Gösterişe, ona buna yaymaya hiç gerek yoktur. Bu konuda Rabbi Samesi şöyledir. Birine yardım elini uzatırken sol elin sağ elinin ne yaptığını bilmesin. Çünkü diyor Rabbimiz İsa Mesih'in kayrasını biliyorsunuz. O zenginken sizin yararınıza yoksul oldu. Öyle ki onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız. Pavlos 2. Korintoslular 8-9'da böyle diyor. Mesih tüm insanların kurtulması için en yüce ve görkemli sunuyu, yani kendi canını, kanını sundu. Kendine özgü yücelikten soyunarak kul özdeşliğini aldı diyor Pavlos Filipililer 2:7'de. Mesih imanlısının da özelliği her zaman veren olmalıdır. Bunu hem sevgiyle, sevinçle ve bir kul tutumuyla yapmasıdır. Köle ya da kul efendisine hizmet ederken bununla övünmez. Gösterişçiliğe girmez. Sadece kendisinden bekleneni yapar. Mesih imanlısı daha içtenlikli biçimde kendinde olandan verir. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever diyor Pavlos 2. Korintoslar 9:7'de. Ne yazık ki birçok imanlı kendinde olandan vermenin ne kadar önemli olduğunu doğru dürüst kavramamıştır. Her zaman almaya alışmıştır. Ver, ver, bana ver. Elçi Pavlos bu önemli konuya ilişkin öğretiyi geniş kapsamda geliştirmekte, Korintos'taki imanlılar topluluğuna, Makedonya'daki imanlıları örnek tutarak onları yüreklendirmektedir. Bağışta bulunan bunu cömertlikle yapsın. İstemeyerek, kıskanarak, gösteriş için, geri tutarak değil, Rab İsa Mesih para konusunda sadece iki bakır kuruş bırakan yoksul bir dul kadını övdü. Çünkü o, Mesih bağlısı olarak bağışta bulunmanın öz niteliğini anlamış ve bu kapsamda vermişti. Ne kadar vermen önemli değil. Yürekten vermen önemlidir. Candan sevinçle vermen önemlidir. Bir insanın bu aşamaya gelebilmesi için ilkin kendisini tamamen Rab'be vermesi gerekir. Bu önemli adım atılınca işte geriye kalan her şeyin Tanrı'ya ve onun buyurduğu yere verilmesi kolaylaşır. Kişi kendisini Tanrı'ya veriyor ve orada, yani iman hayatında büyüyor, gelişiyor. Ve Mesih'in şu önemli sözünü imanlar olarak her zaman aklımızda tutmamız gerekir. Vermek almaktan daha üstün mutluluktur. Habercilerin İşleri 20:35'te böyle diyor. Romalılar 12. bölüm 8. ayetinde yöneticilik eden gayretle yönetsin diyor Pavlus. Bu armağan da sadece burada geçer. Burada proistamenos olarak geçen ad, öbür yerlerde presbiteros yani ihtiyar ve episkopos gözetici diye geçmektedir. İlk kilise topluluğunda ihtiyarlar adıyla bilinenler, tarihçelerini İsrail sinagogunda ihtiyarlara götürür. Ama kilise topluluğunda ihtiyarlar, yerel toplantılara danışmanlık eden, sayılan bir kuruldu. Bunlar her zaman orada çalışır ve karar verirler. Bunlar habercilerden ayrı sıradadır. Haberciler her tarafa giderek Tanrı sözünü öğrettiler, yaydılar. İhtiyarlarsa yerel kilise topluluğunda görevi olanlardır. Kilise yönetiminde her zaman ihtiyarlar vardır. Bunların hizmeti genellikle ruhsal konulara ilişkindir. Haberci Pavlos ile Barnabas ilk haber gezisini bitirirken Konya ve Antakya'da öğrencileri desteklediler, onlara öğütler verdiler, inanlılar topluluklarının her birine ihtiyarlar atadılar, oruç tutarak dua ettiler ve onları güvendikleri Rabbe bıraktılar diye okuyoruz Habercilerin İşleri 14. bölüm 21-23 ayetlerde. Pavlos daha sonra öğrencisi Titos'a şu buyruğu verir. Eksikleri düzene koyman ve sana verdiğim yönerge uyarınca her kente ihtiyarlar ataman için seni Girit'te bıraktım. Titos 1:5. Timoteos'a da şöyle dedi Pavlos. Yöneticilik görevini gerektiği gibi yürüten ihtiyarlara çifte onur yaraşır. Özellikle de tanrısal sözü bildirip öğretmeye emek verenlere. İki ya da üç tanık ağzından kanıtlanmadıkça bir ihtiyara karşı hiçbir suçlamayı kabul etme. Günah işleyenlere gelince onları herkesin önünde payla öyle ki öbürlerinin de gözü korksun. 1 Timoteos 5. bölüm 17-19-20. ayetler. İlk kilisede vaiz ya da tek öğütçü kanunu yoktu. Hizmet ihtiyarlar tarafından görülür, Tanrı sözü onlarca paylaşılırdı. Bunların yanı sıra gözetici yani episkopos olarak tanınan bir yönetici bulunurdu. Yönetici yerel toplantıda ihtiyarlar arasında seçilen ya da seçilenlerdi. Yahudilerin sinagoglarında ihtiyarlar daima sinagogda kalır, işleri oradan yönetirdi. Mesih'in kilisesi oluşunca, imanlılar topluluğu oluşunca ihtiyarların evleri ziyaret ederek imanlıların çeşitli sorunlarıyla ilgilenmeleri ihtiyacı belirdi. Aynı zamanda sürüye çobanlık edebilecek kişilere ihtiyaç vardı. Bu durumda gözeticilik görevinin doğmasına tanık oluyoruz. Gözetici sadece topluluğun ihtiyaçlarına bakarken bugün episkopos konumu kilise başkanlığına dönüştürülmüştür. Oysa ilk kilisede gözetici ihtiyarlar arasından bir ya da birkaç kişiydi. Gözetici sözü yeni antlaşmada bir kez kurtarıcı İsa Mesih'e ilişki kullanılmaktadır. Koyunlar gibi yolu şaşırmıştınız ama şimdi canlarınızın çobanına ve gözeticisine döndünüz diyor 1 Petrus 2.25'te. Evrensel kilise topluluğunun tek çobanı, tek gözeticisi odur. Yani Rab İsa Mesih'tir. Kilise topluluğunun içinde gözeticinin sorumluluğu ve zorunlulukları şöyle belirtiliyor Titos 1. bölüm 7-9 ayetlerinde. Çünkü Tanrı işlerini yöneten biri niteliğindeki gözeticinin kusursuz olması gerekir. Kendini öne sürmemeli, kanı başına sıçramamalı, içkiye düşkün olmamalı, kaba kuvvetten kaçınmalı, para canlılıktan uzak durmalı. Konuksever, iyiliksever, ağırbaşlı, adaletli, kutsal, tutkulara üstün gelen, öğretinin güvenilir sözüne candan sarılan biri olmalı. Öyle ki hem sağlıklı öğretide eğitime gücü olsun, yani sağlıklı öğretiyi öğretebilme yetkisi olsun, hem de karşı çıkanları yalanlayabilsin. Görüyoruz ki bu çağrının taşıdığı sorumluluk çok önemli ve gereklidir. Başkalarına hizmet etmemiz için bağış verildiyse hizmet etmeliyiz, öğretmek içinse öğretmeliyiz, öğüt vermek içinse öğüt vermeliyiz diye okumuştuk Romalılar 12:7'de. Hizmet bir iş yapmaktır. Bir sürü pratik iması vardır. Bu armağan inanlılar bedeninde yapılması gereken bir sürü hizmet içerir. Örneğin sandalyeleri dizmek, kilise içerisinde ilahi kitaplarını dağıtmak bir hizmettir. Bazı insanlar konuşma armağanına sahip değildirler ama hizmet armağanına sahiptirler. Herkesi mutlu edecek yemekler pişirebilen bir hanım tanıyorum. Ve ben bazen imanlılar topluluğundaki birlikte yemek yemenin yararlı olduğuna inanıyorum ve bazı bayanlar tanıyorum ki onlar harika yemekler yapar. Bu onların armağanıdır ve diğer armağanlar kadar da önemlidir. 8. ayette ne okumuştuk? Öğüt vermek içinse öğüt vermeliyiz. Bağışta bulunan bunu cömertlikle, eli açıklıkla yapsın. Yöneticilik eden gayretle yapsın. Merhamet gösteren bunu sevinçle yerine getirsin. Öğüt vermek, az önce de belirttiğim gibi Yunanca'daki paraklesistir. Harfiyen tercüme edildiğinde yakına çağırmak ya da çağırmak anlamına gelir. Yani öğüt tesellidir. Bazı insanlar teselli etme armağanına sahiptirler. Vaiz olmayan bir pastör tanıyorum. Vaiz olmadığını biliyor ama eğer ben hasta olursam ya da sevdiğim birini kaybedersem beni ziyaret etmesini isteyeceğim kişi o olur. Beni teselli edebilir. Onun bu alanda müthiş yeteneği vardır. Bağışta bulunan dünyasal mallarını paylaşan kişidir. Tanrı size para kazanma armağanı vermiş olabilir ve bu bir armağandır. Dokundukları her işte başarılı olan bazı inanlı iş adamları tanıyorum. Bu onların armağanıdır. Yöneticilik eden gayretle yönetsin sözü liderlik armağanından söz eder. Lider olan bazı insanlar vardır ve her şeyin düzenli bir şekilde yapılması için onların bu armağanlarını kilisede kullanmaları gerekir. Kilisenin işi yönetim armağanına sahip birisini gerektirir. Merhamet eden, şefkat etkinlikleri gerçekleştirme armağanını belirtir. Örneğin, diğerleri oraya kasvet götürdükleri halde bir hastanın odasına güneş ışığıyla dolduran inanlılar vardır. Sevgi, ikiyüzlülükten uzak olmalı. Kötüden iğrenin, iyiye sarılın. Kardeşlik sevgisinde birbirinize iştenlikle bağlanın. Birbirinizle yarışırcasına karşılıklı saygı gösterin, çabada aylak olmayın, ruhta ateşli olun, Rabbe hizmet edin diye okuyoruz Romalılar 12. bölüm 9-11 ayetler arasında. Romalılar mektubunda sevgi sözü ad niteliğinde 9 kere geçer. 2 kere Tanrı'nın sevgisi olarak, 2 kere Mesih'in sevgisi, 1 kere ruhun sevgisi, 4 kere imanlının sevgisi. Burada sevgi ikiyüzlülükten uzak olsun deniyor. Hatırlayacaksınız 1 Yuhanna 4, 8 ve 16. ayetlerde Tanrı sevgidir diyor. Onun gerçek bağlısı herhangi bir dinin, bir mezhebin, bir tarikatın, bir örgütün bağlısı değil. Tanrı sevgisini kendi yaşamını alan, günden güne onu içtenlikle uygulayan, sergileyen insandır. İkiyüzlü sevgi düşmanlıktan beterdir. Tanrı günahlı insanı özverili sevgiyle sevdi. Biricik oğlunu kurtulmalığımız olsun diye verdi. Bu sevginin eşsiz gönencini tanıyan başkalarını da sevmeye başlar. Bu sevgiyle seven doğallıkla kötüden iğrenecektir. İyiye sarılacak. İnsan yaşamı zincirleme tutumlarla beliren bir bütündür. Tutum tutumu esinler. Başka tutumu etkiler. İkiyüzlü çıkarcı sevgiyle gelinen kötüden iyiye sarılacak yeteneği yoktur. Çünkü önceki eylem sonrakine öncülük etmektedir. Tanrı'nın amacı ise insana yeni doğuşu vererek onun yepyeni bir yaratık olmasını sağlamaktır. Yeniden doğuş bozuk yapının yerine göksel mimarın kurduğu yapıyı oluşturur. Yeni yapının her odası düzenli ve temizdir, itinalıdır. Tanrı'nın oluşturduğu yapıda çirkinlik, pislik, kir barınmaz. Pavlos, Tanrı sevgisinden kardeşlik sevgisinde birbirinizle içtenlikle bağlanın diyor. Aşırı sevmek, hilesiz, karşılıksız sevgi. Örneğin anne ile çocuk arasında olan sevgi. Sevmek ve bundan sürekli hoşnutluk duymak. Sevginin ikiyüzlülükten uzak olması vurgulandıktan sonra aynı konunun olumlu yönüne gidiliyor. kardeşlik sevgisinde, hilesiz, karşılıklı sevginiz olsun. Bu sevgiden sürekli hoşnutluk duyun, hiç yakınmayın, usanmayın, gevşemeyin, sevginiz azalmasın, çoğalsın. Kutsal kitap neden sürekli olarak sevgi üzerinde duruyor? Çünkü öz yapımız günahlıdır. Düşmanlıkla, kin ve nefretle, çekememezlikle doluyuz. Sevmemek, sevmekten daha kolay, daha yerleşiktir öz varlığımızda. Sevmemenin dürtüsü her an hazırdır. Sevmenin itkisi bunun gibi değildir. Yeniden doğanın günahları bağışlanır, varlığı arıtılır. Ama sevgi ilkesine ters düşen saldırılar her zaman hayatımızda devam edecektir. İmanlı her an sevgisizlik oklarını geri tepmeye, sevgiyi kuşanmaya çağrılmaktadır. İmanlının tamamen iki yüzlülükten uzak durması gerekir. Kutsal ruhun ilk ürünü olan sevginin kendisini sarmasına, doldurmasına izin vermelidir. Bunu pratikte nasıl yapacak? Tanrı sözünü okuyarak, imanda büyüyerek, Rab'be yakın yaşayarak. Karşılıklı onur ve saygıyla sanki birbirinizle yarışırmış gibi davranın diyor Pavlus. Yağ çekmek, yalan dolan, ikiyüzlülük günahlı insana özgü tutumlardan birkaçıdır. İnsan çıkar için kimlere yağ çekmez ki? Günahlı insanın her türlü sakat, bozuk eğilimini bilen kutsal ruh burada imanlıya sağlıklı, yapıcı tutumun güzel bir resmini çizer. Birbirinizi içten, gönülden sayıp sevin, bu alanda büyük çaba gösterin diyor. Pavlos aynı zamanda ruhta ateşli olun diyor. Pentekost günü kutsal ruh 120 Mesih imanlısının üzerine gelince onlara taptaze güç verdi. Ateşe benzer diller dağılarak onların her biri üzerine indi. İmanlılar Yeruşalim'e gelen değişik halkların dilleriyle konuşarak onlara Tanrı sözünün müjdesini bildirdiler. O gün Yeruşalim'e binlerce kişi Pentekost bayramını kutlamaya gelmişken haberci Petrus'tan ruhta ateşli bir konuşma duydu. Sonunda yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Kardeşler öyleyse biz ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara günahtan dönün ve İsa Mesih'e iman edin çağrısını yaptı. Elçi Pavlos Kolosalılar 3. bölüm 23-24'te şöyledir. Yaptığınız iş her ne olursa olsun tüm yürekle insanlar için değil Rab için çalışır gibi çalışın. Mirasınıza düşen ödülü Rab'den alacağınızı bilirsiniz. Çünkü hizmet ettiğiniz efendi Rab Mesih'tir. Şu geçici dünyada Mesih için çalışmanın, ateşli çalışmanın karşılığı aşağılama, karalama, acıya dayanma olabilir. Parasal karşılık önem taşımaz ama sonsuz karşılığı bu dünyanın ötesindedir. Bunu unutmayalım. Evet, Paulus önce sevginiz ikiyüzlü olmasın dedi. Bir imanlının sırtını sıvazlayıp samimilikten uzak bir şekilde konuşmayın. Sevgi ikiyüzlü olmasın. 2. Kötülükten tiksinin diyor. Bu kötü olana olan nefretinizi dile getirin anlamına gelir. Kilisede yanlış bir şey olduğunu öğrendiğinizde buna yetkili kişilerin dikkatini çekin. Eğer yönetim kurulundaysanız ve dürüstlükten uzak şeylerin yapıldığını öğrenirseniz gerçek için ayağa kalkmanız gerekir. Çok fazla sayıda, bunu açık yüreklilikle söyleyeyim, pısırık insan vardır, pısırık imanlılar vardır. Bu tatlı insanların şerefli bir şey için ayağa kalkma cesaretleri yok. Günümüzde birçok tutucu kilisenin başının dertli olmasının nedeni budur. Kötü olana karşı nefretlerini dile getirecek cesur insanlara ihtiyacımız vardır. Sağlıklı öğreti öğretilmediği zaman, sakat öğreti öğretildiği zaman ayağa kalkıp bunun yanlış olduğunu söyleyecek cesarete sahip kardeşlere ihtiyacımız vardır. Ne şiş yansın ne kebap misali, birçok insan böyle yaşıyor. İmanlı kiliselerde böyle yaşıyor. Hayır, bilmeliyiz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeliyiz. Nasıl? Tanrı sözünden. O yüzden yanlışlara her zaman karşı durmalıyız. İyiye sarılın ya da iyiliğe bağlanın sözü, yapışkan bant gibi yapışmak, iyi şeylere lehimlenmek, mıhlanmak anlamına gelir. İmanlı, karanlık ve şüpheli uygulamalar yerine her zaman iyi şeylerle özdeştirilmelidir. Böyle onurlu kurallara sahip olmak ve Tanrı'nın ruhuyla alev alev olmak harika şeydir. Tanrı'nın isteklerine, ilkelerine karşı gayret içerisinde olun. Kardeşlik sevgisi demek, kardeşlikte birbirinizi bir aile gibi sevin demektir. İmandaki kardeşlerimizi aramızda bedendeki kardeşlerimiz gibi sevmeliyiz. Kardeşim, Mesih imanları olarak ailede olduğumuzu kabul etmeliyiz. İmanlı kardeşlerimize karşı iyi davranmalısınız. Çünkü sonsuzluk boyunca onlarla birlikte olacaksınız. Onunla geçinmeye ve garipliklerine katlanmaya başlarsanız iyi olur. Ancak o zaman kardeşinizin yeni bir bedeni olacak ve eski yaratılışından kurtulmuş olacak. Ve siz de sizinkinden kurtulacaksınız. Bu her ikiniz için de çok iyi olacak. Çabada aylak olmayın diyor. Gayrette tembel olmayın. Ruhta ateşli olun sözü gayretimiz ve ateşimizin kutsal ruhun yönetimi altında olması gerektiğini önerir. Rabbe hizmet edin sözü Hristiyan davranışındaki her şeyi bu odak noktasına yöneltir. Taşıdığınız umut sizlere sevinç versin. Çektiğiniz acıda katlanış gösterin. Dualarınızı bağlılıkla sürdürün. Gereksinmesi bulunan kutsal yaşamlara yardım elini uzatın. Konukseverlik gösterin. Sizlere saldırıda bulunanlara iyilik dileyin. Evet, iyilik dileyin, lanet etmeyin. Romalılar 12-14 ayetler arası. Taşıdığımız umut size sevinç versin. Bu imanlının payına düşen olmalıdır. İmanlının içinde bulunduğu durumlar sevinmesini haklı göstermeyebilir. Bunun tam tersini haklı gösterebilir ama imanlı geleceği görmektedir ve umutla kendini çok daha iyi durumlarda görmektedir. Bir imanlı kilisede dua toplantılarında en çok sevdiği ayeti söylerdi hep. Geçti derdi. Bir gün kendisine sorarlar. Ya neden geçti sözü sizi çok sevindiriyor ya da sizin sevdiğiniz ayettir. Adam şöyledir. Sıkıntılarım ve sorunlarım olduğunda o ayeti okumayı severim. Geçti. Ve sıkıntımın ve sorunumun sonsuza kadar devam etmeyeceğini, geçeceğini bilirim. Gelecekteki yeni bir güne bakıyordu. Ve Pavlos, taşıdığınız umut size sevinç versin dediğinde, o da aynı şeyden söz ediyordu. Kendinizi duaya verin demek, bir dua adamı ya da dua kadını olun demektir. Rabisa öğrencilerine, her zaman dua etmelerini söyledi. Dualarınızı bağlılıkla sürdürün. Aynı söz habercilere ilişkin kullanılır. Rabbi Mesih dirilişinden sonra öğrencileri onun göklere yükseldiğine tanık oldu. Güçlü olaylar bekliyorlardı. Ama onlar oturup beklemediler. Sürekli olarak dua ettiler. 10 gün süreyle dua ettiler. Pentekost gününde kutsal ruh onlara geldi. Tüm Yeruşalim'i sarsan gelişim insanlığın gidişini değiştirdi. Kutsal ruh geldikten sonra duaya son vermediler. Dua etmeyi sürdürdüler. Her gün tapınak toplantısında aynı şeyi yaptılar. Daha sonra kendilerini aynı işe ayırdılar. Görüldüğü gibi etkin duada bağlılık, süreklilik vardır. Tanrı'nın diri vaatleri böyle yaşama gelir ve dua gerçek bağlılıkla hep sürer. Rabbin buyruğu bugüne kadar aynıdır. Dua edin.